Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Seçime çok az bir zaman kaldı. Biz de bugün bu programda zamanımız el verdiğince Türkiye'de seçimin tarihini konuşalım istiyoruz.
Hay hay.
Geçmişten bugüne getirelim. Zannedildiği gibi aslında Cumhuriyet'le başlamayacak. Biraz da öncesine gideceğiz herhalde.
Doğru, elbette. Seçim belki demokrasi yeni bir rejim, demokrasi tarihi yeni bir tarih. Ama seçimin çok eski bir tarihi var. Yani eski Yunan'da, eski Roma'da politikacıların seçimle başa geldiğini görüyoruz. Ama bu seçim hiçbir zaman bugünkü manada demokratik bir seçim değil, elitlerin, seçkinlerin seçimidir. Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'nda, yani Avrupa'da imparator yine seçimle başa gelirdi. Ama o da daha altındaki hükümdarların, prenslerin, düklerin seçimiyleydi. Yani halkın seçimi mevzubahis değildir. Ama yine de bir seçimdir. Yani muhteva itibariyle bir seçimdir.
Çoğunluk aranıyor galiba.
Tabii çoğunluk aranıyor. İttifak aranıyor. Kulis yapılıyor. Yani bir seçim, propaganda yapılıyor. Yani bir seçim için bugün kullanılan argümanların çoğu tarihi seçimlerde de vardır. İslam hukukunda hükümdarın başa geçmesi için öngörülen sistemlerin en ideali de yine seçimdir. Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz seçimle başa gelmiş bir hükümdardır. Ama burada da yine dediğim gibi herkesin seçmesi aranmıyor. İleri gelen sahabilerin seçmesi kafi olmuştur. Yani bütün halkın seçmesi mevzubahis değildir. Ama İslam kültüründe hükümdarın ille seçimle başa gelmesi aranmaz. Babadan oğula da gelebilir. Veya önceki hükümdar yerine bir namzet de gösterebilir. Bütün dünyadaki monarşilerde de bu düzen böyledir.
İki ayrı düzen var. Evet. Birincisi babadan oğula geçen sistem. Diğeri seçimle gelen kişilerin bir topluluğu yönetmesi.
Evet, halkın seçmesi veya hep belli kimselerin seçmesi. Bunlar birine monarşi deniyor. Monarşide hep belli bir ailenin fertleri belli bir kaideye göre başa geçer. İkincisinde ise halktan kişiler memleketi idare eder. Halktan kişiler. Buna cumhuriyet deniyor. Ona monarşi deniyor. Bir de aristokrasi veya oligarşi var. Aristokrasi de soylular idare eder. Oligarşi de ise belli bir topluluk memleketi idare eder. Bu bir soylular olabilir, bir heyet olabilir. Mesela Venedik böyle idare ediliyordu. 12 kişilik bir soylular meclisi memleketi idare ediyordu eskiden. Osmanlılar zamanında. Şimdi bir de
İkisinin bir arada olduğu sistemler de var ama. Şöyle, ya da birkaç sistemin bir arada işlediği.
Demokrasi ayrı bir sistemdir. Demokrasi devlet rejimi değildir. Hükümet sistemidir. Mesela bir ülkede hem monarşi olabilir hem demokrasi olabilir. Yani devletin başındaki kimse babadan oğula gelir ama hükümet seçilmiş kimselerin elindedir. Halkın seçtiği kimselerin elindedir. Bunun en tipik misali İngiltere'dir. Veya hilafı başta halktan kimseler vardır. Hatta bunlar güya seçimle de başa gelir. Ama memlekette halkın iradesinin tecelli ettiğinden söylemek çok zordur. Mesela Libya, Irak, tek parti zamanında Türkiye, İran, bunların hepsi cumhuriyettir, Rusya. Ama burada halkın iradesini tecelli ettiğini söylemek mümkün değildir. Yani burada ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani krallık, monarşi, hükümdarlıkla demokrasiyi birbirinden ayırmak lazım. İdeal olan cumhuriyet değildir, demokrasidir. Cumhuriyet halkın, halktan kimselerin idare ettiği sistem demektir. Kaddafi de halktan bir kimse olduğu için orası da cumhuriyettir. Beşşar Esad halktan bir kimse olduğu için orası da bir cumhuriyettir. Ama bunlar demokrasi değillerdir. Bu ikisi çok zaman bizde karıştırılır. Cumhuriyetle demokrasi birbirine karıştırılır. İkisi birbirinden farklıdır.
Bir de tabii şöyle bir şey var. Adında cumhuriyet geçiyor olması o devletin cumhuriyetle idare edildiği anlamına da gelmeyebilir.
Gelmez. Babadan oğula geçen bir takım hanedanlar kurulabilir. Nitekim bugün Suriye'de öyledir. Bazı Kore'de öyledir. Yani babadan oğula da geçtiği zaman bu belki bir monarşi değil. Çünkü bir hanedan değil, bu krallık değil ama görünüşte cumhuriyetten de uzaklaşıldığı anlaşılıyor. Yani halktan kimseler de başa gelemezler ne yolla olursa olsun.
Bazı durumlarda hem başta bir aile olabilir, bir sultan olabilir, kral olabilir ya da padişah olabilir ama onunla beraber bir meclis de olabilir.
Olabilir. Osmanlılar'da mesela 1876'dan sonra böyledir. Bugün Ürdün'de, Fas'ta da böyledir. Her ne kadar meclisin ağırlığı belki çok fazla olmasa bile ikisi bir arada yürüyebilir ama bunu dediğim gibi en iyi yürüten Avrupa monarşileridir. Avrupa'da İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Liechtenstein, Monaco gibi hükümdarlıklar var. Asya'da Malezya, Kamboçya, Japonya monarşidir. Orta Doğu'dakileri saymıyorum çünkü onlar demokratik monarşi değiller. bu Japonya'da ve Avrupa'daki monarşilerde ve Malezya'da demokrasi vardır. Yani başta bir sultan, hükümdar, kral ne derseniz deyin prens ama bir seçilmiş meclis vardır. Kanunları bu meclis hazırlar. Hatta memleketi idare eden hükümet de bu meclisten çıkar. Buralarda kral tamamen semboliktir veya nazım, düzenleyici rol oynar ama ülkenin adı krallıktır. Yani sistem krallıktır, monarşidir ama o memlekette demokrasi vardır. Bizde yıllardır bu ayrımlar bilinmediği için insanlar totaliter cumhuriyete, tek partinin hakim olduğu cumhuriyete halkın idaresi zannetmişlerdir.
Şimdi biraz geçmişe döneceğiz. Türkiye tarihine baktığımızda, Türk tarihine baktığımızda aslında seçimle karşılaşmamızın cumhuriyet öncesi olduğunu görüyoruz. Siz de az önce söylediniz. 1840'lara
gidiyor.
Üstelik de bu meclisin kurulmasıyla ilgili çok da halktan başlayan bir seçim. Yani zannedildiği gibi soylular arasında yapılan bir seçim de değil. Halktan bir seçimden bahsediyoruz.
Evet. Osmanlı Devleti'nde zaten soylular sınıfı yok. Elitler ise bürokratlardır ve hanedandır. Peki bu 1840'ta ne seçimi var? 1840 yılında enteresandır. Osmanlılarda demokrasi macerası mahalli demokrasiyle başlamıştır. Diğer devletlerde ise merkezi hükümetle başlamış, mahalli demokrasiye dönmüş. Yani
aslında tabandan gelen bir demokrasi
şey var. Şöyle, Sultan Mecid demiş ki her memlekette bir meclis olsun. Bu mecliste halkın seçtiği insanlar olsun, gayrimüslimler olsun, oradaki idareciler olsun. Bunlar zaman zaman bir araya gelerek o beldenin, o vilayetin, o sancağın, o kazanın meselelerini görüşsünler, kararlar alsınlar.
Şimdiki belediye meclisleri gibi
veya il genel meclisleri gibi her ikisinde fonksiyonu var. Peki buraya kimler katılıyorlar? İşte vilayetse vali katılıyor, mal müdürü, müftü, kadı katılıyor. Ama zaptiye komutanı katılıyor. Ama seçilmiş üyeler var. Bu da çok enteresandır. Nüfus ne olursa olsun bu üyelerin yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslimdir. Halk bunları seçiyor, orada seçimler yapılıyor. Ve bu üyeleri o eyalet meclisine veya sancak meclisine, taşra meclisine gönderiyor. Bu ciddi bir demokratik gelenektir. 1840'tan bahsediyoruz. Yani Avrupa'da 1,5 demokrasinin olduğu bir devir. Yani İngiltere bir, yarımda Fransa, diğerlerinde demokrasinin değisi yoktur. Bu, böyle bir sistemde sistem yani. Osmanlı Devleti'nde yani o geri kalmış şark devletinde mahalli bir demokrasi var. Bu öyle veya böyle işlemiştir. Tabii bu seçimleri siz bugünkü seçimler gibi düşünmeyin. Oraya seçilecek kimselerin de seçenlerin de belli bir servet sahibi olması, mülk sahibi olması, yaşa erişmesi, vergi vermesi, okur yazar olması gibi şartlar aranıyor. Yani ama Avrupa'da da böyleydi. İngiltere'de de o zaman seçimlere katılabilmek için mülk sahibi olmak, vergi vermek, okur yazar olmak, erkek olmak bunlar aranıyordu. Buna bakarak Osmanlı demokrasisinin ondan çok da geri olmadığını söyleyebiliriz. 1840'tan 1876'ya kadar bu sistem devam etti. 1876 Osmanlı Devleti'nin bir kırılma noktasıdır malum. Meclis toplandı, parlamento toplandı. Bu parlamento seçilmiş azalardan teşekkür etmiş bir kısmı var. Bir de padişahın seçtiği bugünkü senatoya benzeyen bir kısmı var. Buraya devlete hizmet etmiş, 40 yaşını doldurmuş, ileri gelenler tayin ediliyor. Yani bir seçkinler meclisi var. Ama bunların salahiyetleri dardır. Esas salahiyet halkın seçtiği kimselerdendir ki bunların da yarıya yakını neredeyse gayrimüslimdir. 1/3'ü Türk olmayanlardır.
Bu da enteresan.
Bu da enteresandır. Yani Türk Müslüman devletinde meclis toplanıyor. Bu meclis azalarının yarıya yakını gayrimüslim ve 1/3 gayri Türk unsurlardır.
Nüfusla ilgili mi yoksa nüfusla o biraz önce saydığınız biraz demografik yapıyla ilgili
biraz
mi?
Nüfusla alakalıdır. Biraz da bulunulan yerlerdeki yoğunlukla alakalıdır. Bazı yerlerde biliyorsunuz gayrimüslimlerin sayısı çok fazladır. Ondan dolayı burada her yerde yarım, bazılarında azdır ama her yerde yarım hisseleri olduğu için mesela Diyarbakır'da da yarısı gayrimüslimdir seçilenlerin. Ankara'da da yarısı gayrimüslimdir. Rumeli'nde de. Bu sefer evet Rumeli'de belki Türklerin lehine işliyor ama Türklerin yoğunlukta olduğu, Müslümanların yoğunlukta olduğu yerlerde de gayrimüslimler sahip bulundukları nüfustan daha fazla temsilci gönderiyorlar. Böyle de bir sistem var. Yani gayrimüslimlere bir şimdiye kadar tanınmamış olan bir imtiyaz tanınıyor. Osmanlı Devleti'nde 500 sene gayrimüslimlerden devlet adamı, devlet idaresine kimse alınmamış. Bu İslamiyet'e aykırı değil ama alınmamış. Sistem o zaman öyle icap ettiriyordu. Ama artık dünyada bir barış sağlanmış. 1856'da Paris Anlaşması olmuş. Osmanlı Devleti bütün Avrupa devletleriyle bir barış yapmış. Dünya devletlerinden sayılmış. Ve ondan sonra artık gayrimüslimleri de devlet idaresinde istihdam etmeye başlamış. Ondan dolayı böyle bir sistem var. Bu meclisin bu yapısı enteresandır. Demokratik olarak günümüzde mesela mecliste gayri Türk olarak kendisini lanse edebilen az olduğu gibi gayrimüslimlerden de bildiğim kadarıyla bir parlamento temsilcisi yoktur zaten. Nüfus olarak da kalmamıştır. Bu Osmanlı Devleti'nin demokratik yatkınlığını göstermesi bakımından enteresandır. Dikkat çekici bir durum. Bu meclis parlak bir meclistir. Çünkü çok idealist bir meclistir. İlk toplanan meclistir. Meclis zabıtlarını okuyanlar oradaki mebusların, milletvekillerinin coşkunluğunu görebilir. Kanun tasarılarının, projelerinin, takrirlerinin, layihalarının görüşülmesi sırasında yaşananlar dikkat çekicidir. Fakat talihsiz bir meclistir çünkü ömrü kısa sürmüştür. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi var. Türk tarihinin en büyük felaketlerinden birisi. Bu harp o zamanki hükümet tarafından planlandığı için padişah bu harpte Osmanlı Devleti mağlup olmuş. Meclisi dağıtmış, parlamentoyu dağıtmış. Ortalık karışık, şimdi parlamentonun faaliyet göstermesi mümkün değil diye. Örfi idare gibi bir sistem kurmuş.
Evet, burada bir sıkı yönetim mi söz konusu yoksa değil savaş ama, tehlikesiyle?
Değil ama bunu bahane etmiş. Yani örfi idare ilan etmemiş, var anayasada örfi idare. Padişah örfi idare ilan etmemiş ama memleketi örfi idare gibi idare etmiş. Yeniden seçimleri yapmak üzere meclisi tatil etmiş. Fakat bu seçimler 30 sene yapılamamış.
Neden?
Padişah o zamana kadar inandığı meclisin faydasına artık inanmaz olmuştur. Çünkü meclis çok iyi bir tecrübe vermemiştir. Doyurucu bir çalışma yapmamıştır. Okuma yazma bilmeyen milletvekilleri vardır. Halbuki okuryazar olmaları lazım. Türkçe bilmeyen milletvekilleri vardır. Ömründe böyle bir devlet dairesinde bulunmamış kimseler vardır. Harala gürele kavgalar, dövüşler yaşanmıştır. Yani meclis kendinden beklenileni ifa edememiştir. Ve de padişah memlekette bir bölünme olduğunu hissetmiş. Bu bölünmenin de memleket için iyi olmadığını düşünmüş. Çünkü Ruslarla harp yapmışsınız, Ruslara yenilmişsiniz. Arkasından dünya dengeleri mühim ölçüde değişmiş. Padişah parlamentonun varlığını Türkiye'de bir istikrarsızlığa sebep olacağını düşünmüş. Ve parlamentoyu askıya almış. Yanlış veya doğru.
Feshetmek nedir bu?
Feshetmiş parlamentoyu. Ama feshettikten sonra seçim yapması lazım. Fakat anayasada buna dair bir hüküm konmadığı için, unutulduğu için veya düşünülmediği için padişah bir daha meclisi seçime çağırmamış.
Bu boşlukta
istifade etmiş. Ama anayasa yürürlükte kalmış. Meclis toplanmamış. Padişah ilk zamanlar çok demokratik bir manzara gösterdiği halde zaman içinde bilhassa İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne has, çünkü 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin İngiltere bize yardım etmesi gerekirken etmedi. Padişah İngilizlere karşı olan şüpheye düştü.
Güvenini kaybetti.
Güvenini kaybetti. Şimdi memleket böyle bir istikrarsızlığa düşerse başımız daha büyük belalara girer. Mısır'ı çünkü İngilizler işgal etti birkaç sene sonra. Tunus Fransızlar tarafından işgal edildi. Parlamentonun çok fazla faydalı olmayacağını düşündü ve askıya aldı. Doğru yaptı, yanlış yaptı. Elbette ki bunu yaparken kendince doğru olduğunu düşünüyordu. Faydası oldu mu? Elbette faydası oldu, zararı oldu mu? Evet, zararı da oldu. Demokrasi geleneği gecikti ve bu padişahın tahtını kaybetmesine sebebiyet verdi. Bilemeyiz. Tarihte çok fazla böyle acaba denmez. Acaba meclis kalsaydı, yeniden toplansaydı, padişah tahtını koruyabilir miydi? Veya daha mı çabuk kaybederdi acaba? O zaman memleket için büyük bir felaket olabilirdi.
Her iki yol farklı dengeler getirecekti. Evet. Bu bir gerçek, evet. Ama eğer parlamento olsaydı belki padişahın tahtını koruması, yani her ikisinin birlikte gitmesi mümkün olabilirdi belki.
Olabilirdi. Yani en azından meclis olurdu. Görevler ayrılırdı. Padişah diktatörlükle, müstebitlikle suçlanmazdı. Çok fazla işle de uğraşmak zorunda kalmazdı. Kafası daha salim olurdu. Mümkün ama bunları tabii şimdiden söylemek çok zor. 1878 ortamını çok fazla insan bugünden analiz edemiyor. Meclis askıya alındı. 1908 biliyorsunuz. Tekrar meclisin toplandığı tarihtir. Yeniden seçimler yapılmıştır. Bu arada ne olmuştu? İttihat ve Terakki bir muhalefet partisi olarak kurulmuş. Yeraltı partisi. Bu faaliyetlerini yaymış. Rumeli'de çok yayılmış. Selanik ordusu subaylarının neredeyse hepsi İttihat ve Terakki fırkasına girmiş. Ve padişahı tekrar seçim yapmaya zorlamışlar. 1908'de 23 Temmuz 1908 parlamentonun tekrar toplandığı tarihtir. Buna ikinci meşrutiyet adını veriyoruz. Bu parlamento bir sene kadar faaliyet gösterdikten sonra 31 Mart vakası olmuş. Karşı darbe hareketi olmuş. Bu karşı darbe neticesinde İttihatçılar bu darbeyi bastırmışlar. Fakat bu darbeden mesul gördükleri ama aslında mesul olmayan Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmişlerdir. Bu tarih aslında Türk anayasa tarihinde mühim bir kırılma noktasıdır. Anayasada çok ciddi değişiklikler yapılarak padişahın salahiyetleri neredeyse yok derecesine indirilmiş. Meclis ve hükümet çok güçlendirilmiştir. 1909 yılı Osmanlı siyasi rejimi bugün Avrupa'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki modern sistemlerden hiçbir farkı olmayan
1909 yılında
tam bir demokrasi sistemidir.
Peki sonra işler nasıl?
Sonra işler nasıl gitti? Tabii inkılabı yapan İttihat ve Terakki hiçbir
yani
zaman
kağıt üzerinde bir benzerlik. Evet. Şimdi onu dinleyicilerimize söyleyelim. Yani uygulamada ya da yaşama biçiminde bir benzerlik vardı ve sonra tren raydan çıktı gibi de algılanabilir. Bu kağıt üzerinde bir benzerlikti.
Tabii, aynen öyle. Aynen öyle. İttihat ve Terakki bu değişikliği yaptı. Bu çok güzel bir değişiklikti. O ne güzel. Osmanlı Devleti Avrupa'yı bir monarşi oldu. Tamam, güzel. Peki tatbikat öyle mi oldu? Hayır. İttihat ve Terakki her zaman meclise ve hükümete hakim olmayı plan edindi. Bunun için elinden gelen her şeyi yaptı. Mesela ne yaptı? 24 Temmuz'da sansür kaldırıldı gazetelerden. Gazeteler o zaman sansür vardı. Bu sansür iki türlü işliyordu. İşte din, ahlak, adaba aykırı haberler verilmezdi. İki, hükümeti, padişahı rencide edecek haberler verilmezdi.
Eleştirmek de dahil miydi buna?
Eleştirmek
yoksa
de dahil, evet.
Rencide etmekten kasıt
yani,
kişisel.
Şimdi aslında sansür onun için çıktı ama sansür memurları kraldan çok kralcı oldukları için, aman başımız ağrır dedikleri için şimdi
çerçeveyi geniş tuttular.
Şimdi mesela dersiniz ki bu köpek bu daireden dışarı çıkmayacak dersiniz. Hizmetkarlar der ki ne olur ne olmaz, tasmayı biraz daha kısaltırlar. Ondan sonra kahyanın yardımcısı biraz daha sıkılaştırır. Köpek neredeyse direğin etrafında döner. Şimdi sansür heyeti de evet padişah umum ahlak adab falan diyor ama biz tenkit etmeyi de her şeyi, yani yıldız kelimesi geçiyor, sansürcüler atıyorlar. Ne olur ne olmaz. Yıldız Sarayı kastediliyor olabilir. Muradımı alamadım. Sultan Murat kastediliyor olabilir deyip yani biraz işi karikatürize ettiler. Padişah bunu istediği söylenemez.
Abartı zannediyorum. Sonrasında başka olayları da beraberinde getirdi. Reklamlardan sonra hepsini konuşalım.
Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Türkiye'de seçimin tarihini konuşuyoruz. Yerel seçim değil elbette. Onu da parantez açarak ifade edelim. Bazı dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Yerel seçim konuşmuyoruz tabii ama şu anda da yerel seçimin aslında yerel seçim havasını açtığını açıkça söylemek mümkün.
Şundan dolayı mahalli seçim yoktur. Mahalli seçimler 1960'ta başladı. Halkımızın çoğu bilmiyor. 1960'tan önce belediye başkanı seçimle gelmezdi. Zaten tek parti zamanında hükümeti tayin ettiği kimseler belediye başkanıydı. Osmanlı Devleti zamanında ve 50'den sonra halk encümeni seçerdi. Encümen 12 kişi, 11 kişi bulunduğu yere göre belediye reisini seçerdi. İki sistemliydi. Osmanlılarda seçimler de böyleydi. Halk ikinci seçmenleri seçer, onlar milletvekillerini
basamak
seçerdi.
Yani.
Basamak basamak. Onun için mahalli seçim çok fazla gündeme gelmezdi. Ama umumi seçimler gündeme gelirdi. Hele bir 1912 seçimi vardır. İddiaçıların sopalı seçim diye bilinir. İddiaçılar sandık başlarına elleri sopalı birer fedai koydular. Oyunu gösteriyorsunuz, atacağınız oyu. Çünkü o zaman farklı partiler var.
O zaman şimdi onu söyleyelim. 1923'ten sonraki gibi tek partili dönem değil. Çok partiler var. Ama İttihat ve Terakki sandıktan çıkacak oyu garanti altına almak için sandık başına sopalı birisini koymuştur. Ve o kişi de kime oy attığınızı görmek ister.
Göstermezseniz sopayı indiriyor. Gösterirseniz, eğer itilafçılara vermişseniz iyi bir dayak yiyorsunuz. İddiaçılara vermişseniz güzelce atıyorsunuz. Buna
peki dayağa rağmen atabiliyor mu sandığı?
Atamıyor, hayır.
Dayak yediğiyle kalıyor.
Ama tabii bu her yerde bu kadar olmadığı için yine de meclise muhalifler girmiş 1912'de. Bu muhalifler İttihat ve Terakki'yi o kadar sıkıştırmış ki sansürü kaldırıp da arkasından muhalif gazetecileri öldürten iddiaçılar, 3-4 tane gazeteci öldürttü. Mesela Ahmet Samimi köprü üzerinde vurdurttu. Yani İttihat ve Terakki'nin böyle işleri de vardır, fedaileri. Seçimlere de bu şekilde müdahale edip muhaliflerin girmesine mani oldu. Muhaliflerden es kaza girenler İttihat ve Terakki hükümeti o kadar sıktılar ki ertesi sene İttihat ve Terakki kabineyi bastı. Babali baskını derler buna. Hükümeti eline aldı, meclisi feshetti. 1918'e kadar meclissiz bir memleket Osmanlı Devleti.
Yani o 1909'da kağıt üzerinde İngiltere ile eş olan Türkiye'deki siyasi
yapı tatbik etmediler.
Uygulama bulamadı.
Evet. Ama ideal bir sistemdi fakat tatbik edilmedi. 1918'de iddiaçlar kaçınca bu sistem tekrar gündeme geldi ama bu sefer de harp kaybedilmiş, İstanbul işgal edilmişti. Ankara'da bir meclis kuruldu. Bu meclisin namzetleri İstanbul'da toplanan meclisten kaçanlar ve Anadolu vilayetlerini seçtiği namzetlerden müteşekkildi. Dolayısıyla mümkün mertebe demokratik bir meclisti. Fakat demokratik meclis bu sefer Atatürk'ün yapmak istediği reformlara, Cumhuriyet'in, mesela saltanat çok zor kaldırıldı, Cumhuriyet'in ilanına, halifeliğin kaldırılması ve diğer inkılaplara sıcak bakmayan insanlardan onlar, teşekkür ettiği için.
Sözünüzü kesiyorum. Çünkü onlar aslında yeni bir devletin meclisini kurmak üzere değil. Olan devletin İstanbul işgal altında olduğu için taşınmış meclisinde görevli onlar, zannediyordu
Osmanlı
kendini.
Onlar Osmanlı Meclisi Ankara'da toplandı diye düşünüyorlar da. Öyle ki Ankara, mesela İstanbul Meclisi'nde son görüşülen ve işi bitmeyen kanuna devam edildi. Şeyde Ankara'da.
Sadece bir mekan değişikliği,
mekan değişikliği gibi düşündüler. 1923'te Atatürk Meclisi feshettirdi. Ve kız gibi bir meclis istiyorum dedi. Kız gibi meclis, yani utangaç, ne desem peki diyen bir meclis. Böyle bir meclis toplandı. Atatürk'ün seçtiği isimler çeşitli vilayetlerden aday gösterildi. Seçmenler bunu seçtiler. Bir kişi dışında bütün meclise Halk Partisi'nin istediği namzetler girdi.
O dönemde buna ihtiyaç mı vardı? Böyle bir meclise ihtiyaç
Atatürk'ün
mı vardı?
Atatürk'ün istediklerini yapması için tabii ki ihtiyaç vardı.
Yani bir devrim için buna ihtiyaç vardı.
Buna rağmen bu meclisi bile zaman zaman itiraz edenler oldu, yani kendi adamlarından bile bazı inkılaplara.
Ve özellikle de işte Kurtuluş Savaşı'nda manda vesaire konuşulurken İngiliz mandasına ciddi anlamda yüksek sesler çıktığını ifade ediyor Fransa'ya.
Ondan sonra yapılan seçimler artık tek adaylı seçimlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi namzetleri tespit etmektedir. Her 4 yılda bir seçimler yapılmakta. Halk sandık başına gitmekte, ikinci seçmenleri seçmekte, onlar da birinci seçmenleri seçmektedir. Ama bu oyların hiçbirisi sayılmamaktadır. Sandıklar açılmadan SEKA'ya gitmektedir. Çünkü zaten tek aday vardır. Sayılmasının bir esprisi yoktur.
Rakip olmayınca.
Önce adı seçimdir. Şimdi bazılarının ballandıra ballandıra anlattığı, işte Cumhuriyet Halk Partisi zamanında seçimler vardı, her şey meclisten çıkıyordu ama seçimler böyleydi. Daha komik bir şey söyleyeyim. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi 1935'te. Erkeklerin seçme hakkı olmadığı bir devrede kadınların seçme hakkının ne kadar komik olduğunu takdir edersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği 17 kadın meclise gönderildi. Yani bu devrim de bundan ibaret bir devrimdir. Türk kadınının seçme seçilme hakkı.
Daha net anlaşılması açısından soruyorum. O dönemdeki seçimlerde tek parti var. Evet. O tek parti adayları belli ediyor.
Mesela Burdur'da 5 milletvekili seçilecek. 5 kişinin ismi tespit edilmiş.
6 değil.
6 değil, hayır. 5 kişinin ismi seçilmiş. Siz
yani
gidiyorsunuz.
CHP'den bile olsa 6 ya da işte 10 kişiden 5'ini seç gibi bir şey yok.
Yok. Bu 5 kişinin adını alıyorsunuz, zarfa koyup sandığa atıyorsunuz.
Neden yapıyoruz bunu?
Seçim var desinler diye. Suriye'de de seçim var. Beşşar Esad aday olarak giriyor. %99,99 ile seçiliyor. Irak'ta da seçim var. Bunlar göstermelik seçimlerdir. Bunlara anayasa hukukunda göz boyama seçimleri deniyor. Yani liderin yerini sağlamlaştırmak için. Bakın, halk beni destekliyor. Orada seçime katılma nispeti mühimdir. Seçime ne kadar çok katılım varsa o kadar hükümet bundan memnun olur. 1945'e kadar böyle devam etti. 1945'te İkinci Dünya Savaşı bitti. Biz savaşa girmediğimiz halde çok büyük bir sıkıntıya düştük. Maddi sıkıntıya düştük. Kıtlık da buna eklendi. Bunun üzerine Amerika dedi ki, size ben yardım yaparım ama bunun karşılığında demokrasiye geçeceksiniz. O zaman İsmet İnönü bunu kabul etti ve 1945'te demokrasiye geçtik. Hı hı. Bu seçimler, 1946 seçimleri çok renkli seçimlerdir.
Açık, gerçek seçim atmosferi 1946'dır yani.
Gerçek seçimdir, propagandalar vardır, parti vardır, Demokrat Parti kurulmuştur. Fakat seçimler bir fiyaskodur. Açık oy, gizli tasnif.
Ne demek?
İktidarda bulunan Halk Partisi bütün seçmen kurullarında oyların açık atılmasını emretmiş. Eskaza Demokrat Partili adaylar varsa diye de gizli, kimseyi almadan tasnif yaptırmış. Jandarmayı, polisi de kullanarak, o zaman iktidarda tek parti iktidar hala devam ediyor. Bu seçimler çok büyük bir skandalla yapılmış. Yine de meclise az sayıda da olsa Demokrat Partili girmiştir. Bu Demokrat Partililer mecliste ciddi bir muhalefet yapmışlar. Ve artık 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi PES demiştir.
Evet, gerçekten aslında demokrasi nin çarkları içinde seçimin yapıldığı tarih 1950'dir.
1950 seçimleriyle Demokrat Parti kahir ekseriyeti alarak meclise girmiştir.
Şimdi bu Türkiye'nin demografisi açısından son derece enteresan.
Evet.
O dönemdeki okuma yazma oranlarını hesaba kattığınızda, oy kullanma oranlarını, evet, hesaba kattığınızda vesaire. Hakikaten 1950 seçimleri böyle biraz daha büyütülerek incelenmesi gereken bir seçim.
Tabii.
Mecliste konuşulanları da hesaba katarak aslında, evet, söylüyorum bunu.
Doğru. Çünkü halk tek parti iktidarından yılmıştır. Yani aslında Demokrat Parti bir reaksiyon partisidir. Yani çok fazla halk onun söyledikleriyle ilgilenmemiştir. Halk partisi gitsin de ne olursa olsun demiştir. Bir de o zaman çoğunluk sistemi vardı. Halk partisi çoğunluk sistemi getirerek bir yerde mesela oyların yarıdan bir fazlasını alan parti bütün milletvekillerini kazanıyordu. Demokrat Parti kazanmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir seçim kanunu yaptı. Fakat bu kanun Demokrat Parti'yi yaradı. Demokrat Parti her yerde oyların yarıdan fazlasını aldığı için, bazı yerde çok, bazı yerde az, ama hep oyların yarıdan fazlasını aldığı için muazzam sayıda milletvekili gönderdi. Sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi hep kazandı. Çok enteresandır. İzmir'de değil mesela. Edirne'de değil.
Enteresan.
Erzincan, Erzurum, Van, Muş, Bitlis hep Halk Partili.
Neden? Nasıl bir yapı?
Çünkü oradaki Halk Partili milletvekili adayları oranın ileri gelen dere beyleridir, ağalarıdır, beyleridir. Eskiden gelme bir gelenek. Onlar Halk Partisi'ye bir anlaşma yapmışlar. Biz sizin içinizde olalım, siz de bize dokunmayın. Halk Partisi onlara aday göstererek, düşün, bir aşiretin reisini koyduğunuz zaman bütün aşiret oraya veriyor. Yok. Onun için orada seçim olmuştu. Onlar da evet dindar, onlar da aslında Halk Partisi ideolojisine inanmayan insanlardır. Ama AK Parti milletvekilleridir.
Orada kendilerine bir rahat yaşam alanı,
evet,
oluşturabilmek,
evet, olmak için. Onun için 50 seçimleri mühimdir. 54 ve 57 seçimlerinde yine Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu seçimlerdir. Şaibesiz seçimler yapılmıştır. 61 seçimleri yine şaibelidir. Çünkü Demokrat Parti kapatılmıştır. Muhalefet partilerine çok fazla imkan tanınmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması istenmiştir. Yine bu seçimlerde bir yenilik var. Nispi temsil sistemi. Türkiye'nin umumi oy dağılımı belli olmuştur. %60-65-70 sağcılar, %30-35 solcular. Solcu deyince de Halk Partisi oluyor. Çünkü artık Halk Partisi solcu parti mesabesindedir.
Ama son derece enteresan.
Enteresan, evet. Yani halbuki sağcıdır.
Evet.
O
yani devletçidir, evet.
Sağcıdır, statü konu varlığına yanıdır. Diğerleri aslında terim tabir itibariyle solcudur ama bizdeki sağcı solcu farklı olduğu için tam tersine kullanılmaktadır. Ben çocukken Lübnan'da sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar çatışırdı. Ben de şaşardım. Çünkü sağcı Hristiyanlar Hristiyanların hakim olduğu Lübnan rejimini koruyor, istiyor. Solcu Müslümanlar ise Müslümanların da söz hakkı olduğu yeni bir rejim istediği için
daha
solculardı.
Protest olduğu protest için aslında oldu, solcu,
evet,
diyoruz.
Evet.
Yani bu durumda protest olduğunuz zaman renginiz, tabii, biraz daha farklı
ama
oluyor.
Ama bizde her şey farklı olduğu için bu da farklı oldu. 61 seçimlerinde bir yenilik var. Nispi temsil sistemi var. Burada her parti bulunduğu yerde aldığı oy nispetinde aday gönderiyor. Eskiden nasıldı? Yarıdan fazlasını alanların hepsi meclise gidiyordu. Evet. Şimdi öyle değil. Her parti ne kadar oy almışsa
onun karşılığı,
onun karşılığı milletvekili. İki biri çıkarıyor, bir biri çıkarıyor, üç biri çıkarıyor.
Renklilik bu da, bu güzel, o şehir için.
Bu güzel renklilik ama maksat bu değil. Maksat sağ partilerin meclise girmemesi. Sol tek blok olacağı için her zaman, nitekim 61 seçimlerini AK Partisi kazanmış. Ama ondan sonraki seçimlerde yine sağ partilerin hep güçlendiğini ve memlekette hiçbir zaman Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelmediğini görüyoruz. 73 ve 77 seçimlerinde de hep koalisyon olarak başa gelebilmiştir. Bu da enteresandır Türkiye'de seçim tarihinde. Ama dediğim gibi 1912 sopalı seçimi, 1946 şaibeli seçimi, 1950 tam demokratik seçimler, 1961 değişik bir seçim sistemiyle, güdümlü de olsa modern demokratik seçimlerle bugüne kadar geldik. Bir de boyalı seçimler var. Mükerrer oy çok kullanıldığı için. Çünkü Türkiye partizan bir memlekettir. İnsanlar farklı yerde ismini yazdırıp farklı yerlerde, o zamanın tekniğine göre mümkündü bu, oy kullanıyorlardı.
Yakalanamıyorlardı.
Ondan sonra evet 69'da zannediyorum ve 71'de boya getirildi bir mahalli seçimde. Parmak boyanıyor, çıkmaz mürekkeple. Hindistan'dan geliyordu o mürekkepte.
Kına gibi bir şey herhalde.
Böylece siz bir daha oy kullanamıyorsunuz. O boya geçene kadar. Bazen günlerce devam, evet, ediyordu. Bundan birkaç sene önce bu usul terk,
tamam,
edildi.
Peki şimdi sorularım var. Çok enteresan bir meclisimiz var. Yani başka meclislerden de görüyoruz. Kavgalı, gürültülü. Başka ülkeler görüyoruz. Son derece Hani bir tiyatro seyreder gibi mecliste konuşulanları dinliyorlar. Oy haklarını kullanıyorlar. Varsa söz hakkı alacaksa onu belirtiyorlar, söz alıyorlar. Şimdi bizim demografik yapımızı biraz konuşalım. Biz bir kere meraklı bir milletiz. Kapıların arkasında ne olduğunu hep merak ediyoruz. Bundan kaynaklı mıdır siyasiler? Yoksa bir adım sonrasını, hani bir satrançtaki gibi bir adım sonrasını şekillendirebilmek için midir? Hep karşı tarafı, rakibi dinler, ona göre strateji geliştirir ve bunu dinlediğini legalmiş gibi meclis kürsüsünden söyler.
Şimdi efendim her zaman politikacılar muhaliflerini çeşitli şekillerde susturmak isterler. Bunlardan bir tanesi de onun kirli çamaşırlarını öğrenip zaman zaman kamuoyunun önüne çıkarmak. Önce kendisini tehdit etmek, tehdit para etmiyorsa kamuoyunun önüne çıkarmaktır. Bu sadece bizde değil, Avrupa'da da vardır. Fakat Avrupa'nın demokrasi geleneği bizden farklı. Avrupa'da demokrasi krallara karşı işbirliği yapan soylular tarafından getirildi. Bizde öyle değil. Bizde demokrasi demokrat olduğunu iddia eden cumhuriyet elitlerine karşı yapıldığı için bizde ciddi bir ayrışma vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi taraftarı değildi, tek parti taraftarıydı. Karşısındakiler demokrasi taraftarı görünüyorlardı. Onun için bu mücadeleden dolayı insanların kutuplaşmalar çok fazla oldu. Bizim halkımızda bir zaten bu yapı var, kutuplaşmaya müsait. Anadolu yakın zamana kadar Halk Partili, Demokrat Partili diye ayrılan aileler vardı. Birbirleriyle görüşmezler, aynı yoldan geçmezler. Aralarında evlenmeler olmaz, alışveriş olmaz. Böyle kutuplaşmalar vardı yakın zamana kadar. Hatta bu çok karikatürize edilebilir. Arada evlenmeler, aşklar oluyor. Yani
meşhur film var.
Filmlere bile propaganda. Bu konu oluyor. Propaganda da var malum. Şimdi böyle bir sistem var. İkincisi, öteden beri hasmınızı halkın gözünde küçük düşürmek çok makbuldür. Bunun için hatta Anadolu'da belediye seçimlerinde hususi adamlar toplanıp maniler söyletilir. Hatırlıyorum, bir Anadolu kasabasında birisi belediye başkanı oluyor, Yusuf adında birisi. Adamı hakkında maniler uyduruyorlar. Reis mi olacakmış sümüklü göklü, ezelde yok idi sellinin aklı. Reis mi olacakmış, ne kadar şaşırtıcı sümüklü, adama sümüklü diyoruz. Bir de sümük hoş bir şey değil. Göklü, mavi gözlü. Anadolu'da mavi gözlüler Rumeli'li olduğu için ne işi var bunun burada? Yani buranın yerlisi değil. Adamın adı Yusuf olduğu halde göklü diyorlar adama. Mavi gözlü yani. Bir mavi gözlü olmak bile adam için bir suç oluyor. Dezavantaj oluyor. Yetmiyor bu hakaretler. Ezelden yok idi sellinin aklı. Selli salyalı demek. Yani öyle zavallı bir adam ki salyasını tutamıyor. Bir de üstelik ezelden beri aklı yoktu bu adamın. Böyle bir adam. Evet. Düşünün, adamı iki mısrayla yerlere seriyorsunuz. Şimdi bu gelenek bizde var. Hiciv geleneği zaten var. Bilhassa politikada bu böyle. İkincisi, herkesin başkalarının duymak istemediği bir mazisi var. Veya hayatı var. Bu hayatı çeşitli yollarla takip ediyorsun. Bizde istihbarat geleneği çok eskidir. Yani insanları duyup onlar hakkında bir sicil hazırlamak. Bunu iddiaçılar yaparlardı. Herkesin sicili vardı onlarda. İcap ettiği zaman kullanırlardı. Bazısı tabii çok abartılı iftiralardı. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmek için 9 ay boyunca gazetelerde ne neşriyatlar yaptılar. Yalan, aslı astarı olmayan. Halk bir müddet sonra Sultan Abdülhamit'in tahtını kaybetmesini haklı görmeye başladı. Aynısı 1961'de Adnan Menderes'e de yapıldı. Fakat politikacıların hepsinde bu vardı. Mesela anlatırlar, rahmetli Menderes'te herkesin dosyası varmış. Eğer mesela bakanlardan biri, milletvekillerinden biri, bürokratlarından birisi kendisine itiraz ederse, diklenirse...
Adnan Menderes.
Hemen dosyasını önüne koyarmış. Ne yapayım bu dosyayı? Geçenlerde elime geçti. Adam bir bakıyor ki yolsuzluk, arsızlık, yaşadığı kadın işte, yani çoğu gerçek bilgiler. Adam hemen dosyayı kapatıyor. Siz bilirsiniz beyefendi diyor.
Bu da doğru bir yaklaşım.
Değil ama Türkiye'nin geleneği bu. Bu gelenek hep devam etti. Yakın zamana kadar, isim vermek istemiyorum. Herkesin kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmadı. Meclis kürsüsünde açıkça milletvekili mesela çıkmış bir konuşma yapıyor. Siz onun konuşmasına hayır bu konuşma şu bakımdan yanlıştır demiyorsunuz. Diyorsunuz ki sen de şöyle şöyle yapmadın mı? Böyle böyle yapmadın mı? Veya bunu söylemiyorsunuz. Çok da ehemmiyetli olmayan bir ayrıntıyı bahsediyorsunuz. O adam diyor ki vay, bunu biliyorlarsa Bunlar daha neleri biliyorlar veya karşı tarafı tehdit ediyoruz. Biz bu adamın cemaziyel evvelini biliriz.
İşte bu meşhur patlıcan kızartması meselesi öyle. Kürsüden bağırıyorlar milletvekiline. Sen önce akşam yediğin patlıcan kızartmasının, patlıcan yemeğinin hesabını ver diye. Yani,
senin yemeğine kadar
ben biliyorum
bu
diyor.
Bu hoş bir şey değil ama bir gerçektir. Maalesef bizim memleketimizde, Avrupa'da da böyle. Yani her zaman siyasi muhalifler şahsiyetine ilişerek, ailesine ilişerek tezif, zayıflatılmak istenir. Hatta halk da buna çok emniyet verir.
Şimdi siyasette özel hayat nerede başları aslında belki konuşmak lazım, bilmek lazım. Kendi açımızdan da öyle. Şimdi de konuşulanlara bakalım. Geçmişte de öyle. İşte Adnan Menderes için yazılanları, çizilenleri, sonraki dönemlerde yine siyasi karakterlerin kendi çocukları yoksa bile yakın çevresindekileri nasıl malzeme ettiklerini biliyoruz. Hani burada bizim bilmemiz gereken kendimizi onun yerine koyup biraz daha tabii eleştirilerimizin dozunu ayarlamak. Bir de ben siyasileri anlamam. Türkiye'deki bu geleneği bilirler. Türkiye'de siyasetçinin bu açıdan yaklaştığını bilirler siyasete. Ama ona rağmen yine de geriye dönük o dosyanın içine girecek bir sürü hata yaparlar.
İşte çok enteresandır. Yani bu kadar bunu bildiğiniz halde niçin tedbirsiz davranıyorsunuz? Niçin hanımınıza, çoluk çocuğunuza bir sıkı vermiyorsunuz? Niçin etrafınızdakileri bir sıkı vermiyorsunuz? Niçin telefonlarınıza, mektuplarınıza dikkat etmiyorsunuz? Mesela politikacının en mühim hasreti yazılı vesika bırakmamak olmalıdır. Yazılı vesikalar çıkıyor, mektuplar çıkıyor. Mektup yazmak zaten politikacı için büyük bir suçtur. Telefon konuşması yapmaz politikacı. Adam gönderir. Güvendiği bir adamı olur, onu gönderir. Yarın bir gün inkar edebilmek için. Mesela bunu yapıyorlar politikacıdan. Herkes için böyle de. Sonra evet benim özel hayatım diyor ama politikacılar ve artistler bu ikisi buna çok sığınıyorlar. Ama neticede politika ve artistlik öyle çok da bir köşede oturma hayatı değil.
Mesela kamunun önünde oldukları
için. Ben işimde gücümde bir adamım. Benim belki aile hayatımdan bahsetseler ben rencide olurum ama bir politikacı, bir artist devamlı insanların gözü önündedir. Devamlı halka mal olmuş kişidir. Evet ama onun da bir sınırı var tabii ki. Yani ailesini, çocuklarını hayatı çekilmez hale getirecek kadar tahkir etmek, tezif etmek de olacak iş değil. Ama neticede politikaya giren bir insanın hanımı, çoluk çocuğu, ailesinin de yakın çevresinde belli bir şeyle yaşaması lazım. Rahmetli Menderes için ne derlerse desinler. Rahmetli Menderes'in ailesi fevkalade mazbut bir hayat yaşadı. Hanımım azbuk bir hanımdı. Düşünün ben Aydın Menderes'in hatıralarında okudum. Çocukları bile çok zaman resmi arabayla gitmiyor işe. Gibi bir başbakan yani.
Bunu da kullanabilir.
Kullanabilir. Vesaitle gidiyor. Annesi mesela gezmeleri çok zaman vesaitle gidiyor. O zaman bir tane araba var, bir tane şoför var, bir tane koruma var. Koskoca Adnan Menderes'in. Oğlu Adnan Menderes ticarete girmek istiyor. Evet. Mutlu. Hayır diyor yavrum. Sen ticarete girersen para, kendi bileğin hakkıyla para kazansan bile sana diyecekler ki baban sana yardımcı oldu. Ve Mutlu çok başarılı bir çocuk oldu. Şimdi hariciye mesleğine girdi. Yani ama düşünün o ailenin üçünü de mahvettiler. Yani Menderes'ten sonra aynı Kennedy ailesine benzetiyorum ben. İki oğlunu da şüpheli bir şekilde öldüler. Aydın Menderes'e şüpheli bir kaza geçirdi. Bilemeyiz tabii yani bunlar şey de olmayabilir. Komplo da olmayabilir. Ama Menderes aile olarak mazbut yaşadı. Mazbut evet. Yaşadı. Ama öleleri var ki ne yapayım benim çocuğum. Çocuk mesela Turgut Özal iyi bir politikacıydı. Memleketin ufkunu açtı ama mesela ailesinden çok sıkıntı çekti. Herkes de dedi ki o ne yapayım benim ailem dedi. Ne yapayım ama işte bu bir sizin için dezavantaj.
Tabii kullanılıyor.
Bir de şu var. Yani karşı tarafın yaptığının doğru olup olmaması mühim değil. Bir de ortada bir realite var. Yani tamam karşı taraf yanlış yapıyor ama böyle gerçek bu. Siz bunu engelleyemezsiniz ki ne yapabilirsiniz? Demokrasilerde hele hele şimdiki teknolojinin bu kadar ilerlediği bir zamanda bir şeyleri saklamanız çok zor. Konuşmanıza bile dikkat etmeniz lazım. Bir cümleyi çekip alıp nelere sürükleyebilirler. Onun için politikacıyım diyen kimsenin mutlaka buna dikkat etmesi lazım. Ama tabii politikacılık Avrupa'da bir aile mesleğidir. Genlerle intikal eder. Bizde öyle değil. Bizde amatörce yapılan bir iştir. Amatörceden kastım şudur. Yani hiçbir politik geçmişi olmayan ailelerden bir insan kendi kabiliyetiyle çıkıyor. Başarılı oluyor, politikacı oluyor, tamam güzel. Ama işte böyle bir geleneği olmadığı için çok da hata yapabiliyor.
Ama şu var, biraz önce söylediğiniz Adnan Menderes ve Mutlu Menderes arasındaki diyalogda da geçiyor. Yani başka bir şey yapmaya çok da şansı olmuyor. Başka argümanlara malzeme olmamak için.
Tabii çok zor bir durumdur politikacının hayatı. Ya böyle bir durum da var.
Yani ticaret yapsanız, dediğiniz gibi bileğinin hakkıyla da yapsa evet. Bir süre sonra eleştirilebilir.
Mutlaka ediliyor. Mutlaka ediliyor. Evet maalesef böyle bir risk her zaman vardır. Evet. Bırakın onu, oğlu bürokrat olsa, bileğinin hakkıyla terfi etse, derler ki bak oğlunu terfi ettirdi. Yani böyle bir durum da vardır. Ailenin ama bu sadece politikacıların değil biliyorsunuz monarşilerde kraliyet ailesi içinde vardır. Kraliyet ailesinin fertleri de böyledir. Bir yere gidemezler, gelemezler, bir şey alamazlar. Hep göz altındadırlar, dedikodu altındadırlar. Şahsi kabiliyetleriyle yaptıkları bile hep iltimasa hamledilir.
Tabii bütün bunlar daha farklı bir yaşam biçimini gerektiriyor. Politikacı olmak ya da yönetici olmak. Aslında yönetici olmak da belki bir noktada büyük şirketler tabii için benzer bir eleştiriye malzeme olabiliyor. Ben bugün için teşekkür ediyorum.
Demokrasi kültürümüz zayıf ama zaman içinde bir takım acı tecrübelerle yerleşiyor. Ve demokrasi refah olan ülkelerde tatbik edilir bütün argümanlarıyla. Türkiye'de refah yakaladıkça demokrasinin de yerleşeceğini, bugün problemlerin ortadan kalkacağına inanıyorum.
Beklentimiz de herhalde ona göre değişecek demokrasiyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.